Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programımızı Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve Genç Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar Abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk Furkan. Hayırlara vesile olsun şimdiden.
İnşallah. Bu hafta erdemleri konuşacağız. Erdemli gençliği konuşacağız abi. Şöyle erdemli gençlik denildiği zaman aslında bir ideale işaret eden bir boyutu var. Yani ahlaken yaptığı işlerde duruşuyla, tarzıyla, efendiliğiyle böyle bütün o değerleri kuşanmış bir gençlik geliyor zihinlere, akla. Erdemli gençliğe giden yol nasıl inşa edilebilir? Ebedi gençliğin izinde nasıl kurgulanabilir? Bunu konuşalım abi bu hafta.
İnşallah. Yine böyle geniş ve aslında zorlu konular. Bakalım gücümüz yetecek mi Furkan?
Bence açmaya. Siz Bismillah dedikten sonra devamı gelir abi.
İnşallah. Hakikaten bu programın da ayrı bir bahtı bu. Çünkü çoğu zaman duygularımız ya da düşüncelerimiz programın da bereketiyle daha da açılabiliyor. Bazen niyet ettiğimiz bir yere gitmiyoruz fakat daha farklı güzel yerlere de gelebiliyoruz. Bugün de inşallah öyle olsun Furkan.
İnşallah abi.
Çünkü erdemler ya da faziletler diyeceğimiz o ahlaki güzellikler, insani erdemler bu sayısız, çok fazla. Biz bugün istersen temele imanı koyalım.
Eyvallah.
Şu yüzden bizim medeniyetimiz iman medeniyeti aslında. Yani inanmış insanlar diyarı buralar, bu topraklar, İslam medeniyeti. Ve hususen de en çok zarar gören, en çok sancı çektiğimiz konu da hep bu. Biz büyükler için de bu aslında. Yani kendimizi azade etmeyelim ya da tenzih etmeyelim. Biz büyükler işte bu meseleleri hallettik demeyelim. Fakat gençliğin imanıyla ilgili bazı şeyleri bugün konuşmakta fayda var. Hı hı. Belki faydası olur genç dostlarımıza ki öyle zannediyoruz. Hani bizi genç dostlarımız dinliyordur, kulak veriyorlardır. Ya da anne babalar dinliyorsa en azından ilham alabilirler. Yani kendi çocuklarıyla aralarındaki iletişimi güzelleştirmek adına bazı ipuçları vermeye gayret edeceğiz.
Ya ben şahsen şunu söyleyeyim. Şu yapmış olduğumuz sohbetten çok istifade ediyorum. Hani bazen notlar alıyorum, onun üzerine düşünmeye çalışıyorum. Ya acaba şuradan bir yazı çıkar mı çıkmaz mı diye böyle tefekkür ediyorum. Bana kalırsa genç dostlarımız da, yaşça büyük olan abilerimiz, ablalarımız da istifade ediyorlardır.
Eyvallah. Bu da üstün zanlığını gösteriyor. Ve dediğim gibi aslında hem meclisin bereketi,
evet,
hem de Erkam Radyo'nun kuruluş niyetleriyle de alakalıdır bu. Çünkü bu radyonun kuruluşundaki niyetler, yani insanlığın hayrına, güzelliğine, bereketine vesile olacak yayınlar yapılsın, hı hı, ve programlar icra edilsin. Biz de dilimiz döndüğünce burada gençliğin izinde olabileceği ve ebedi gençliğe ulaşırken bizim adeta eteklerinden tutunabileceğimiz güzel sözlere, hı hı, inşallah vesile olalım.
İnşallah.
Bu iman Furkan çok mühim bir mesele. Çünkü Türkiye'de son diyelim ki 10 sene içerisinde çokça deizm tartışıldı.
Evet.
Ama haklı ama haksız. O polemik kısmına girmeyelim. Fakat bir çıktı olarak vardı gündemimizde.
Vaka diyorsunuz.
Evet. Neydi bu? Yani artık gençler aslında o bizim İslam anlamındaki temel inancımızdan biraz saptılar. Yani bir tanrı var, bir ilah var. Ama onun ne olduğu bilinemez, nasıl olduğu bilinemez. Onun bize buyrukları yoktur. Onu peygamberler göndermemiştir. Var ama bir kutsal, bir anlaşılmayan ve en azından orada duralım bir ilahta.
Kainatı yaratmış ve bırakmış yani
gibi.
Kurgulamış, saati kurma gibi kurmuş ve bırakmış.
Evet, ve adeta dediğin gibi bizi kendi kaderimize bırakmış.
Bırakmış, evet.
Kendisi de bizimle ilgilenmiyor. Haşa bu inancın, yani bu da bir inanç olarak düşünelim, deist inancının bizi götürebileceği çok karanlık var. Çok bunalım var. Hatta doğru. Belki paylaşmışımdır burada da. Yani bundan 6 sene önce falan uçakta giderken yanımdaki genç 20-21 yaşındaydı. Birçok mesele açıldı. Sonuna doğru biraz dini mevzulara girdik. Ve hani inancını nasıl İslam'la aran, namazla, işte oruçla, hacla vesaire böyle sohbet ediyoruz. O abi dedi ben sadece bir tanrıya inanıyorum dedi. Allah Allah, ben de gülümsedim böyle. Dedim annen Müslüman değil mi? Evet dedi. Baban? O da Müslüman dedi. Ve dedim sen bir tatlı havadasın, yani kendi kendine böyle adeta biraz mutlu olmak, eğlence çıkarmak istemişsin anlaşılan. O da biraz cevap veremedi. Çünkü öyleydi zaten hali. Yani aslında yeni bir şey deniyor. Hı hı. Ve bunun gençlik arasında cool, böyle biraz daha havalı, biraz daha böyle kendince artistik bir şey de olduğu için ben de dedim ki Peygamber Efendimiz'i biliyorsun, bunca hak dostunu biliyorsun, bu toprakların çocuğusun. Bunlar dedim şakaya alınacak, böyle hakikaten böyle kenara konulacak mevzular değil. Daha bir tavsiye, biraz daha cesur ol ve hayatınla, imanınla, dininle yüzleş. Hı hı. Yani bu şekilde topu taça atma. Çünkü o bir tatlı yer, konformist yer. Yani hı hı. Konforlusun, Allah var. Onu da reddetmedin ya, vicdanen de rahatsın. Doğru. Çünkü evet. Allah'ı inkar etmek, terminolojik manada kafirlik, yani hakikatin, gerçeğin üstünü örtmek ayrı zor. Bunu herkes kolay gelemez.
Fıtrat da kabullenmiyor,
evet,
değil mi bunu?
Evet, zaten oraya gitmemek esas olan. Hı hı. Ve fıtratımızda zaten o sağduyulu bir akıl, gerçekten temiz bir vicdan. Bunların hepsi bize Cenab-ı Hakk'ın sesini getiriyor. Hı hı. Bizi bir ilaha götürüyor. Bu noktada yolları kendimiz tıkarsak, duygularımızla, aklımızla, bencilliğimizle, hırslarımızla, yersiz arzularımızla tıkarsak yolları bir yere çıkarız. Ve işte biraz açık, biraz kapalıysa yollar, deizm gibi daha diyelim ki ilk başta ürkütmeyen, çünkü Allah'ı inkar etmemiş oluyor. Hani adeta isyankar, günahkar, evet, modu da yok. Allah'ım seni seviyorum, seni tanıyorum, biliyorum. Ama hayatımla senin aranda bir ilişki yok. Çünkü bunu bilemeyiz. Dünyada da baktığımız zaman Hristiyanlık, Yahudilik, İslam falan hep her yer karışmış. Hı-hı. Öyle yorumluyorlar. Hı-hı. O zaman en iyisi uzak durmak. Ve o kendisini vicdanen rahatlatabiliyor orada. İşte bugün niye söylemek istiyorum bunu, iman dedim en başta. İmanı oturtmazsak, ben kimim, varlık nedir, Allah kimdir, aramızdaki ilişki, peygamberler, yani imanın o boyutları, melekler, kadere inanmak, bunların hepsini oturtmazsak, özellikle gençken işimiz çok zor. Denilebilir ki ya bunlar zor meseleler. Hayır. Bunlar bizzat gençken halledilmesi gereken meseleler. Yani insan bu ergenliğe başladığı yaştan itibaren farklı bir şekilde olgunluk başlıyor. Evet. Kendi cinsiyetini keşfediyor. Önce anlıyor, erkek miyim, kız mıyım? Daha sonra varlıkları, insanları, sosyal yapıyı, dokuyu yerli yerine koyuyor. Diyor ki insanlar var, sistemler var, okul var, ailem var. İşte diyeyim ki kültür var, mahallenin kendi içinde dinamikleri var. Bunları koyarken yerli yerine en çok da şu soruyu soruyor. Ya ben kimim? Hı hı. Ve bu güneş neyin nesi? Bu gökyüzü, bu kuşlar, bu kediler, bu akan su, ırmak, yeşillik, binbir renkli çiçek. Şimdi bunları sormayacak mıyız? Evet. Soracağız. Bunları soran insan aslında ilahına doğru, yani Allah'a doğru yolculuğa başlamış demektir.
Yani fıtrat, erdemin ilk adımını atmış oluyor,
evet, diyorsunuz. Bu merak, bu soru, bu sorgulama, bu şüphe, kendinden bile şüphe etmek. Yani ben kimim ya? O yaşlarda insan bu şüpheye düşmeyecekse ne zaman düşecek? Evet. Çünkü o yaşlar sorgulama, merak yaşı. Başlıyorsun 14'te, 15'te, 16'da. Ve gerçekten sorularına düzgün cevap bulabilirsen, yani ikna edilebilirsen, hı hı, için aydınlanırsa, ferahlarsan, sende kişilik ve kimlik çok güzel oturuyor. Yani bir genç arkadaşımız sorularının peşinde cesurca giderse, kimliğini ve kişiliğini inşa edecek değerlerle, özellikle iman nimetiyle, biz buna zaten İslam nimeti deriz, nimel İslam, İslam nimetiyle yüz yüze gelir ve detaylarını iyice öğrenirse, kendi bütün sorularının büyük oranda cevabına doğru yaklaşır. Ama kolay değil. Ne manada? Çünkü 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, buralar hep bir çalkalanma yaşları. Evet. Doğruya doğru kendi hayatlarımızdan biliyoruz. Ve o zamanlarda Allah'a inancı, kendi varlığının bilincini oturtabilirsek erdem olarak, büyük oranda hayatımız kolaylaşacaktır. Çünkü 30'larda, 40'larda, 50'lerde daha ortaya çıkabilen büyük kırılmalar, büyük depresyonlar, büyük anlam yitimleri hep oralarla da alakalı. Yani hatırlıyorum, belki 24-25 yaşlarındaki bir genç arkadaşımızla birlikteydim bir zaman. Ona böyle, yani metafizik diyebileceğimiz, teoloji diyebileceğimiz, yani varlık, insanın yapısı, nereden gelip nereye gitti, Allah, Allah'ın mahiyeti nasıl kavranabilir mi, kavranamaz mı, bunları konuşurken baktım ki hiç düşünmemiş. Hiç sorgulamamış, hiç merak etmemiş. Dedim ki bu yaşa kadar geldin, bunları daha önceden halletme gereği duymadın mı? Baktım ki biraz böyle umursamaz bir tavırda, hafife alıyor ve yok sayıyor. Ve kendi hayatı da aslında hep böyle hafif ve yok sayarak ve bir şekilde ciddiyetsiz de geçebiliyor. Ona özel. Orada dedim ki bak bunlar dedim daha önce halletmen gereken konulardı. Şimdi üstüne eğil ve meselelerle yüzleş. Yani imanın da ya da inkarın da bir hakikate dayansın. Eğer hakikate dayanacaksa inkara değil imana geleceksindir. Biz bu anlamda rahatızdır.
Evet.
Yani Müslümanlık, İslam insanları işte konuşturmayan, düşündürmeyen, merak ettirmeyen, her şeyi bir oldu bittiye getiren. Hani hemen inan inan üstünü kapat, aman düşünme, aman sorgulama, aman merak etme. Aşağı. Biz sorgulayan, merak eden, düşünen, soru soran, akleden, yeryüzündeki bütün varlığı okuyarak imanın o safasına eren, ermeye gayret eden insanlarız. O yüzden de diyorum ki imanımızın yitip gitmemesine çok dikkat edelim. İkincisi iman yoksa, iman oturmamışsa en büyük mesaimizi buna harcayalım. Yani marifetullah ve muhabbetullah. Bu iki meseleden marifetullahı ciddi bir şekilde önümüze alalım. O da nedir? Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'a bir yakınlık kesbetmek. Bize bunun gücümüz yeter mi? Yeter. Biz insan ünsiyet kuran varlık demek. Yani neredeyse bir yılan yaşasa yanında yılanla dost olursun. Ünsiyet böyle bir şey. Yani eşyaya, taşa, toprağa can veriyorsun adeta. Onu şekillendiriyorsun. Kendince vaza yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Çiçeklerle evini donatıyorsun. Hayvan besliyorsun, yeri geliyor. Hayvanlarla ilişkilerin oluyor. Ormanlarda şimdi kamplar kuruluyor. Sebebi bizim her şeyle ilişkimiz var. Bizim öyle hani işte ormanı bıraktık da hayvanlara biz şehre geldik değil. Adeta her varlıkla hep ilişkimiz var. Hayatımızın temel aslında varlığı bizi var edendir. Yani benim seninle ilişkim bir yere kadar beni doyurur Furkan. Muhabbet olur, sohbet olur, beraber yemek yeriz, yolculuk yaparız. Ama bu varlığımın özünde aslında nereden geldim, nereye gidiyorum, nasıl var oldum, yaratıcım kimdir, ben ona karşı nasıl bir sorumluluk içindeyim, bunları senden bulamam cevabını. Yani seninle bunlar tatmin olmaz. Orada ilahi bağlama geçmek gerekiyor. Yani Allah'la insanın bağını kurması gerekiyor. Bu çağ ve bu dönem aslında yüzyıllardır böyle. Fakat bu çağı da özellikle vurgulayabiliriz. Bizim Allah'la bağımızı koparmak üzerine kurulu bir çağ. Yani Allah'ı düşünmeyelim. Allah'la bir olmayalım. Allah'a bir duaydı, yakarıştı, niyazdı. Bu hallerden uzaklaşalım. Herkes mutlu. Yeter ki Allah olmasın. Çünkü ayet diyor ki onlar Allah'ı unuttular.
Allah da onlara,
Kendilerini unutturdu. Kendilerini unutmak ne demek? Ben zannen hiç kendimi unutmadığımı düşünüyorum. Hayır. Allah olmadığı zaman ben kendimi de unuttum. Sebebi hiçbir bağlamın içine girmiyorsun. Bu defa nefsin nereye isterse oraya götürüyorsun. Ve yersiz arzuların, öfken, o erdemlerin tam zıttı olan kötülükler, reziletler, rezillikler beni alıp kuşatıyor ve ben onların içerisinde bocalıyorum. Ardından da bir bakmışım ki bağlamımdan kopmuşum. Adeta dalından kopan bir çiçek gibi soluyorum. Diyorum ki acıyor içim, rengim soldu, kötüleştim. Sebebi ne? Bağlamdan koptum. Benim bağlamım Allah'tı. Allah'ı haşa böyle bir hayatımızın ne derler? Girdiği zaman daralacağız, sıkılacağız, üzüleceğiz. Çünkü biz de gençken öyleydik. Yani dünya bastırırdı. Ne zaman namaz, işte diyelim ki İslami bir hayat önümüze tekrar gelecek olsa nefsimiz Allah, bunun sonu yok. Yani namaza başlarsan bir tane başlayınca bitmiyor ki Furkan.
Doğru.
Bir daha. Ya 5 vakit kılacaksın. Sonra dedikodu yapmayacaksın. Günaha girmeyeceksin. boş ortamlardan yüz çevireceksin. Adeta haşa Allah gelince hayatlarımız böyle daralacak, sıkılacak, bize hayat hakkı kalmayacak. Halbuki iman dairesi ne kadar geniş, ne kadar güzel, ne kadar huzur verici. Şimdi milyarlar veriliyor bu huzuru aramak için. Bütün doktorlar, psikiyatristler, diğer dallar, diğer ilim dalları insanlığın mutluluğu, ferahını istiyor. Aslında İslam bizi kestirmeden götürecekti buraya. Fakat biz de o temelde, o gençlikte de Allah'la tanışma, sorgulama, bu büyük meseleleri küçülttük. Hemen bir rafa koyduk. Hatta gençlerle buluşturmuyoruz da çoğu zaman. Hı hı. Size anlatıyorum bazen Furkan. Yani bir lisede konferans yapmıştım 10 sene önce. Biraz manevi bir konferans. Allah, peygamber böyle. Bayağı sonuçta bunlar benim hayatımın değerleri. Böyle yaşıyoruz. Bir hoca kalktı. Siz dedi bir eğitim kurumunda neler söylüyorsunuz dedi. Düşünün. 10 sene önce konuştuğum lise 2, lise 3 ayarındaki insanlar. Bunlar genç, kocaman adam, kocaman kızlar. Öyle düşünün.
Evet.
Oradalar. Ben de dedim ki hocam. O benim ürkeceğimi zannetti. Hocam dedim siz ne diyorsunuz asıl dedim. Siz dedim felsefe hocasısınız, doğru mu dedim. Düşünmek, akletmek, sorgulamak meziyettir diye anlatıyorsunuz derste. Ben dedim bir saat konuştum. Bu arkadaşlar adına onları koyun gibi zannederek, sanki her söylediklerimi kabul edeceklerini zannederek bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuz. Bırakın ölçsün, bitsin, tartsınlar.
Kendileri karar versin.
Evet, korkmayın hocam dedim. Arkadaşlar rahatsızsa onlar söyler dedim. Ki rahatsız mısınız arkadaşlar deyip bir artık şey ne derler? Bir şansımı denedim. Yani çünkü yollayabilirler ya da alkışlayabilirler. Doğru. Salon alkışlayınca hocamız bayağı morardı. Ben de ona üstüne devam ettim. Hocam dedim bu şeyden vazgeçelim. Yani bu arkadaşlara siz derste her türlü diyelim ki inançsızlığı, ahlaki değerlerin yitimini anlatacaksınız. Özgürce konuşacaksınız ve arkadaşlar kendince burada aa ne kadar aydınlanmış, ne kadar özgür bir ortam diyecek. Ben bir konferansa davet edildim. Bu konferansın konusu da gönüllülük. Gönüllülüğü biz Allah'la bağdaştırırız. Gönlümüz Allah'tadır, gözümüz insandadır, elimiz vicdandadır. Ben bunları rahat söyleyemedikten sonra benim dedim kendimi inkar etmiş olurum. İkincisi bu arkadaşlara da ihanet etmiş olurum.
Evet.
Çünkü onlar da bazı sözleri duysunlar. Kulakları bir daha düşünsün, akılları bir daha sorgulasın. Ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, hayat nedir? Ve hakikaten bunun gibi. Şimdi haşa Allah, peygamber, maneviyat sanki böyle yaşlılıkta 50, 60, 70 bandında ya da 90 artı 3 diyelim.
Evet.
Oralarda yapılacak, sanki oralarla ilişki kurulacak değerler gibi. Yani sen diyelim ki Furkan 80'de olsan, camiye gidip geliyorsan kimse sana karışmaz.
Öyle.
Hatta derler ki o ne güzel. Camiye gitsin gelsin. Çünkü ölüm yaklaştı. Artık Allah'a dönebilir. Peygamber Efendimizin yanında gençler vardı. Genç sahabeler vardı. Hazreti Ali Efendimiz küçüktü. Enes küçüktü. Diğerleri çok küçüklerdi. 10, 12, 13, 15, 17, 19. Onlarca insan var. Ve gençler. Bu şu demek. Gençler duyuyor. Gençler anlıyor. Gençler karar veriyor. Gençler seçiyor. Ve o yüzden bugünkü konumuzu da bilmiyorum araya gidecek miyiz Furkan? İstersen toparlayabilirim.
Çok az kaldı abi. Evet.
Hay hay. Bugünkü konumuzun da ilk temeli bu. Gençlikte iman meselesini kavrayacak, oturtacak ve aşka düşürecek şekilde irdelememiz gerekiyor. Üzerine eğilmemiz gerekiyor. Hı hı. O yüzden genç dostuma söylüyorum. Genç dostum dinliyorsa eğer. Allah'a iman meselesini üzerine gitsin. Yani Allah kimdir? Allah nasıl bir varlıktır? Bizi neden yarattı? Bu dünyada ne yapıyoruz? Onun işte sıfatları, doğru mu?
Evet.
Onu tanıma yolları. Çünkü onun peşine düşerse peygamberi bulacak. Peygamberi bulursa ruhu gönlü aydınlanacak. Hı hı. Çünkü Peygamber Efendimiz bize Rabbimizi tanıttı. Haşa sen sana göre Allah, ben bana göre Allah. Böyle karışık bir inancımız da yok. İslam bu noktada bizim bir yol aydınlığı sundu.
Evet.
Ve kafamızdaki soruların cevaplarını tatmin edecek şekilde cevapladı.
Evet.
Diyelim ki benim kendi gençliğimde Allah bizi kulluk için yarattı denilince o kelime bende yansımıyordu. Açılmıyordu bende. Yani kulluk Türkçe'de böyle eziyet çeken, böyle sömürülen, kul olmuş, köle olmuş, yani kölelikle bağdaştırılan bir kavram. Hı hı. Yani kul dediğin zaman hiçbir insani erdem, hiçbir fazilet, hiçbir güzellik yok gibi geliyor. Çünkü hı hı. Türkçemizdeki kelime hani kul köle olmak, adeta perişan olmak, kendini yok saymak, hiçe saymak gibi. Uzun yıllar merak ettim yani. Sadece kulluk yapacaksak zevksiz. Yani bir genç olarak düşünüyorum o zaman. Yani zevksiz, sıkılırım. Ne yapacağım ki burada? O zaman bomboş bir şey bu. Ya bu cevap beni açmıyordu. Bana bu kulluğun ne demek olduğunu öğretmeleri gerekiyordu. Fakat şunun gibi, hadi namaza gel. Tamam da namazda ne yapacağız? Kıl namazın işte. Tamam da niye kılınır? Bu soruların cevabı yok. Ama şekil namazına geleceksin zorla. O zaman onu kalbimiz atmıyor. Ve ruhumuz oraya koşmuyor. Halbuki canı çekecek şekilde anlatsak, hikmetinden bahsetsek, imanın güzelliği kalpte doğsa, namaza kimse kimseye zorlamaz. Ya da bir genç namaz kılmıyor diye hani şimdi dert ediliyor ya, o kendi koşar gelir. Bendenizde o dönem çok çeşitli hocalarım oldu, ortamlarım oldu. Ne zaman ki kulluğun mesela tasavvufi bir şerhinde liya'budun, yani ayette geçen ibadet etsinler, kulluk etsinler kelimesini liya'rifun, beni tanısınlar, bilsinler gibi şerhini duyunca bir canlandım, heyecanlandım. İşte dedim. Çünkü ben o tanıma, tanışma, bilme, anlamaya çalışma, idrak etme zevkiyle dop doluyum.
Aslında karşı karşıya olma durumu da var değil mi?
Evet.
Abi? İbadette. Yani evet. Biz namaza durduğumuzda Allah-u Teala ile karşı karşıyayız. Evet. Secde anı en yakın olduğumuz evet. an. Yani çok farklı bir mana zenginliği ve derinliği de var aslında.
Ve inanılmaz, muhteşem. Şimdi gelse bir davet, deseler ki falan büyük zat, büyük sanatçı ya da büyük devlet adamı sizinle görüşmek istiyor. Süslenirsin, tabii. hazırlanırsın, ne bileyim etrafında paylaşırsın. O anın fotoğrafını çekersin. Dersin ki biz işte şununla görüştük. Çünkü o büyüklük ya da uluhiyet ya da uluhiyet yanlış oldu burada. Yani bir azamet atfettiğin kim varsa onunla yan yana durmak istersin. Bir arada olmak istersin. Rabbimizle yan yanasın. Baş başasın adeta. Secde hali, namaz hali. Bunun kıymetini anlasak namaz bekleriz. Ki müminin hali budur. Kıvam kazandıkça insan ikindi bitse akşam bekliyor kalp. Akşam bitse yatsıyı bekliyor. Sebebi akvaryum içindeki balık gibi düşün. O sudan çıkmak istemez. Mümin de ya Allah'a zikretmek, şükretmek, fikretmek hep burada var olmak ister. Bu çünkü bizim varoluş boyutumuz. Yani kulluk, zikir, şükür, fikir ve bunun zirvesi namaz. Mesela şimdi diyelim ki tam namaz vakti değil konuştuğumuz saat. Hı hı. O yüzden namaz vakitleri sıra dışı vakitler. Yani az bulunur, emniyeti çok yüksek, aldın. Hani fırsatı kaçırma. Cuma günü şu geldi, alışveriş merkezleri, son 50 kişi, son 30 kişi yığın oluyor. Sebebi o şanslı ben olacağım. Allah hep öyle fırsatlar veriyor. Fakat o fırsatların değerini anlamadığımız zaman arkada büyük bir iman problemi.
Evet.
İman bizdeki şüpheyi doğuruyor probleme döndüğü zaman. Bu defa amelimiz de zayıflıyor. Bu defa aşkımız, şevkimiz, kendimize inancımız, toplumumuza inancımız, ahirete inancımız ya da bütün değerlere inancımız. Çoğu insan kaybettiği zaman bunları bu defa kötürüm oluyor.
Evet.
İyilik yapamıyor. Burada istersen noktalayayım ilk bölümü.
Değerli dinleyicilerimiz, Ebedi Gençliğin İzinde programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyicilerimiz, Ebedi Gençliğin İzinde programı Erkam Radyo'da devam ediyor. Konuğumuz Süleyman Ragıp Yazıcılar abi. Onunla bu hafta erdemleri, erdemli gençliği konuştuk, konuşuyoruz. Ve iman üzerine durdu Süleyman abi. İmanın hakikati üzerine, nasıl olması gerektiği üzerine durdu. Tabi burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Yani imanın doğru olması, sahih olması, itikadın düzgün olması bunlar çok önemli hususlar ama bunu nasıl yapacağız? Yani nasıl doğru bir iman sorusu sorayım abi. Yani bunun ilmi boyutu, irfani boyutu, bunu biraz açalım isterseniz.
Eyvallah. Önemli, çünkü bir defa hal yoluna girersek Allah'ın izniyle hayatımız hep bereketli olacak. Hı hı. Yani program içinde tekrar hatırlatmış olalım. Ağır bir konu değil bu. Özellikle gençlikte karşımıza çıkan, 14-15'te başlayan, ben kimim, nereye gidiyorum, Rabbim kimdir, alem nedir, ahiret nedir, melekler nedir, kader nedir, bunların hepsini soruyoruz. Bu sorularla imanımızı adeta tahkim etmeye ya da tahkik etmeye gayret ediyoruz. Ne demek? İmanın önceden taklidi var bizde. Hı hı. Babamız kalktı, yürüdü, yürüyüşünü taklit ettik. Annemiz dedi ki, elimizi böyle açıyoruz, dua ediyoruz. Elimizi böyle açtık, dua ettik. Taklitte normal olarak başarılıyız. Çünkü varlıklar hiyerarşisinde insan varlığı, aynı hayvanlarda da diyelim ki taklit görüldüğü gibi insanda da taklit, hı hı, var. Anasını babasını taklit ediyor. Fakat taklit ettiği şeyin doğru olup olmadığı, hakikate mebni olup olmadığı, bir gerçekliğe tekabül edip etmediği büyük bir sorudur. Yani yıllarca anneniz diyelim ki bir denize uluhiyet atfetmiş. Yavrum, deniz bize balık verir, deniz bize rızık verir, deniz bizim hayatta tutar, denizle sağa sola gideriz falan. Halbuki çocuk büyüdüğü zaman denizin dışında dağlar, başka ülkeler, başka geçim kaynakları, bilmem ne vesaire olduğunu öğrendiği zaman sorgulamaya başlar. Allah Allah, annem de eksik biliyormuş diyebilir. Yani hayal edelim, böyle bir inanç vardı ve ne yapar bu defa? Çelişkiye düşer. Tutarsızlıklar başlar.
Aslında Kur'an-ı Kerim'in de çağrılarından bir tanesidir. Evet. Bir atalarınız yanlış inanıyorsa,
evet,
sorun.
Ve İbrahim peygamber bir genç olarak babasını tahsih eden, yani düzeltme sorumluluğuyla gönderilen de bir peygamber. Babası çünkü putlara tapıyor. Hı hı. İbrahim peygamber diyor ki, ya bu konuşmayan, size fayda ya da zarar vermeyen putlara neden tapıyorsunuz? Babası da diyor ki, kes sesini. Sen bizden iyi mi bileceksin? Sen neyin nesisin? Atalarından böyle mi gördün sen? Edepsizsin, ahlaksızsın, bir sürü. O da diyor ki, babacığım, sana gelmeyen bir şey, ilim, bilgi, hikmet, vahiy bana geldi. Yani kulak ver, ben seni güzele çağırıyorum, doğruya çağırıyorum. Demek ki gençlikte uyanırsa o da ayrı. Yani şu anki toplumumuzda da ya da dünya ölçeğinde de hurafeler var. Yani aslı olmayan bilgiler, aslı olmayan inanışlar ya da İslam adı altında İslam olmayan hurafeler var, yanlış itikatlar var. Türkiye bunları çok tartışmıştır. En son FETÖ hadisesi de yine bu olayların tartışılmasına sebep olmuştur. Ve derler ki, demek ki imanı, İslam'ı doğru anlamlandıramazsan aradaki açıklardan her türlü oyun, yani seninle oynanabilecek hale gelebilirsin. Yani adeta bir maşa, piyon olabilirsin. Bakın şimdi, o kadar önemli bir konu ki, anlarsan İslam'ın ve imanın izzetiyle, firasetiyle, hikmetiyle yol açarsın. Medeniyet kurarsın. Hı. Yanlış anlarsan aynı yerden, aynı vesileyle sokulabilirsin, incinebilirsin, zarar görebilirsin. Aklınla, izzetinle, onurunla, her şeyinle oynanabilir.
Evet.
O zaman demek ki din konusu öyle geçiştirelim, basit basit konuşalım ya da hiç konuşmayalım, ne gerek var, dini hayatımızdan uzaklaştıralım, öyle bir konu değil. Doğru anlamlandırırsak bir çağ açılır, çağ kapanır, ruhumuzda benliğimizi yepyeniden inşa etmiş oluruz. O yüzden Peygamber Efendimiz vahiyle gönderildikten sonra tam 13 sene itikat oturdu Furkan.
Hı hı.
Bu şu demek, 13 sene Peygamber de var, zorluklar, çileler, sıkıntılar, sabredici bir sürü olay, itikat oturdu. Yani itikadın oturması, ne demek itikat? Bir dinin temelleri, ilmi anlamda ve kalbine taalluk eden boyutlarıyla
inanç esasları.
Bunun hepsi esasları.
Evet.
Ne demek temel? O kaide, kavaid, adeta o seni yıllarca, ömrünün sonuna kadar ayakta tutacak olan asli unsurlar.
Hı hı.
Şimdi biz iman diyoruz ama altını açalım. İman ilimle olur. İlimsiz olmaz. İlim de sağlam kaynaklardan, sağlam insanlardan alındığında olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, diyor ki mesela Alimler diyor, onlar da bir tehlike üzeri, ancak ihlas sahipleri müstesna. Evet. İhlas sahipleri de yine de bir tehlike üzerindedirler. Çünkü o ihlasları giderse yine büyük sıkıntı. Biz şimdi mesela mücahitsindir, cihat ediyorsundur Allah yolunda. Fakat temellerde sarsılma varsa, yanlış ilmi temeller üzerine cihat ediyorsan, zamanla bir bakmışsın bir zalime dönebilirsin.
Aynen öyle.
O yüzden imanı oturturken de hakikaten berrak bir şekilde temel olarak İslam'ı anlamak ve kavramak için uğraşmamız gerekiyor. Salih kaynaklar ve salih insanlar vesilesiyle Rabbim kimdir? Peygamberim kimdir? Ahiret nedir? Melekler nedir? Kaza ve kadere iman nedir? Bu gibi meselelerde temel adeta bizi hep koruyacak bir zırh edinmemiz gerekiyor.
Aslında burada şunu da söyleyeyim abi. Ben zihnimde şöyle bir, yani tahayyülümde şöyle bir şey oluşuyor. Doğru itikat bir anahtar gibi düşünüyorum. Yani ve o ilmin kapılarını, irfanın kapılarını, muhabbetin kapılarını, dünyanın ve ahiretin kapılarını aslında açan bir anahtar.
Çok güzel.
Yani onu soktuğumuz zaman o anahtarın işte girdiği yere, yani eğer doğruysa kapı açılıyor.
Çok doğru.
Eğer doğru değilse açılmıyor ve bocalamalar başlıyor. Bu sefer kapıdan da, kapının ardındakilerden de şüphe etmeye başlıyoruz.
Çok doğru.
Bahsettiğiniz o doğru ilim, yani gerçek ilim, o hakikatle bizi bir araya getirecek ilim de bu noktada çok böyle kıymetli bir yere oturuyor abi.
O kadar önemli ki İslam tarihi hep ilim tarihidir. Kültür tarihidir, medeniyet tarihidir. Evet. Asla böyle pespayelik, cehalet, barbarlık, kavga tarihi değildir.
Değildir, evet.
Ama gerçekler farklı söylüyor. Diyecek olan çıkar. Olabilir. Fakat İslam özünde getirdiği tekliflerle ilim medeniyetini kurdu. O kadar ki biz eğer medeniyet olarak ilimden korksaydık, düşünenden, fikredenden korksaydık, Peygamber Efendimiz esirlerin özgürlük şartı olarak onların Müslümanlara okuma yazma öğretmesini şart koştu.
Evet.
Bu mucize ya. Bunu gözler önünde bu. Yani inanılmaz güzel. Çünkü bazıları peygamber düşmanları ne diyor? İşte orta çağ karanlığından, cehaletle şöyleydi, böyleydi. İşte İslam bir şey getirmedi. İslam zulüm getirdi. İslam kan getirdi. Ya Peygamber Efendimiz sorgulamadan, meraktan, ilimden korkuyor olsaydı esirleri okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakır mıydı? Şundan korkmuyor. Öğrendikçe, ilim sahibi oldukça Allah'a, peygambere gelirler. Çünkü firasetle, hikmetle, basiretle tatmin edebilecek potansiyeli, gücü var. Allah'ın Resulü ve sahabesini işliyor. Fakat şimdi tam tersi veriler görüyoruz. Neymiş o? Okudukça, aydınlandıkça Allah'a inançsızlık artıyor. İşte dini değerleri küçümsemek artıyor. Bu da şu demek, bizim çelişkimiz aslında.
Hı hı.
Müslümanlar olarak, İslam medeniyetinin mensupları olarak öyle hikmetli, öyle basiretli, öyle ilim temelli inkişaflar gerçekleştirmeliyiz ki bu anlamda sorusu olan, merağı olan cevabını bulabilmeli. Gençlere de eğer okumasın, düşünmesin, merak etmesin, hadi inan geç dersen 25'te o inancı bırakır. 27'de deist olur. 30'a doğru ateist olur. 35'e doğru din düşmanı olabilir. Sebebi?
Doğru.
16-17'de bırakalım, sorgulamalarıyla baş başa kalsın. İslam tahaddi dinidir. Meydan okur İslam.
Hı hı.
O Kur'an-ı Kerim 1500 yıldır benzerini oluşturabileceğinizi düşünüyorsanız buyurun. Kimi de yardıma çağırabiliyorsanız çağırın diyor.
Evet, evet.
Şimdi latife yapıyorum. Benim lise arkadaşlarımın bazıları ateisttir. Kendilerine göre bazı temaslarımız olur. Geçen yine böyle bir grupta bir tartışması açıldı. Ben de ona dedim ki sevgili arkadaşım buyur başla. O hani iddiası, hı hı, diyelim ki bunlar eskilerin masallarıydı. İnsan böyle bir şey yazabilir. Akıl mantık buna uygun. Ben dedim ki başla. Bak 40'a yaklaşıyoruz biz. 23 senem var. 23 senem var. Elinden geleni ardına koyma. 2021'in aydınlanmış zihniyle de, şimdiki bilimin geldiği seviyeyle de her şeyi yardıma çağır. Bilmediğimiz varlıklara da inanmıyorsundur ama inanıyorsan onları da yardıma çağır. Hadi buyurun. Böyle bir benzer bir şeyler getirin. İnanmak istiyoruz. Buyurun hadi size geleceğiz yani. Buyurun. Bak Furkan, bu bizim aslında en güçlü yanımız. Zannediliyor ki İslam böyle kıyıda köşede dövüşüyor. kenardan alttan böyle getto dini, hani kimseyle çarpışamıyoruz, kimseyle işte ilmi anlamda müzakere edemiyoruz. Hep böyle alttan böyle fakirleri, garipleri kandırıyoruz. Hayır ya, buyurun meydana koyun, benzerini getirin, buyurun insanları bu anlamda ikna edin. Onlarla bir konuşun, istişare edin, yeni bir din deyin, gülüp geçerler.
Doğru.
Tarihe maskar olarak adları yazılır. Çünkü deneyenler çıktı, olmadı. O zaman madem İslam böyle, meydan okuması da var. Bizi de bu meydan okumanın arkasında duracak bir ilmi yeterliliğe sahip olmamız lazım. Eğer imanın şartları doğru oturmazsa, mesela Allah'a iman. Ama haşa, antropomorfik ya da diyelim ki böyle bir mecusilerin inandığı gibi inanıyorsun Allah'a. Haşa, onu cisimleştiriyorsun, onu maddeleştiriyorsun. Eksik. Yine bir yere çıkamayız. İslam bu anlamda sana yol haritası sunamaz. Sen çünkü yanlış anladın. Ya da kader meselesi. Sen kaderi böyle bir seni kilitleyecek şekilde algıladın. Ya her şey olmuş olacak, olan her şey belli. Yapacak da bir şey yok. İrademiz de zaten felç olmuş. Ne yapalım? Allah'ım bu kadar. Bitti. Ya normal bir insan bir hedef gördüğü zaman hedefi gözüne kestirir. Onu yapmaya çalışır. Bir de ödül varsa oho. Şimdi bazen oluyor. Diyelim ki çocuklarla telefonla ben oynarken bir şey yaparken yarımdalar. Mesela bir şey görüyorlar. Bir yarışma bilmem ne şöyle ödüllü. Baba katılalım, ne olur katılalım. Ya halbuki hem zor hem belki kazanamayız ama olsun. Sonunda ödül var, yarışma var. Deneyelim şansımızı. Şimdi İslam ahiret var, cennet var, Allah'ın rızası var, cemalullah var, ruhiyetullah var. Ve öldükten sonra ya bu çocukça bile baksan deneyelim şansını, koşalım dersin, iradeni sürekli bilersin. Şimdi bizde ne oluyor? Tam tersi. Eğer kader meselesini yanlış anladıysak bakıyorsun böyle bir adeta miskinlik, suskunluk, hareketsizlik, heyecansızlık. Ne oldu? Abi tevekkül. Ne oldu? İşte teslim. Hiç unutmuyorum, bir arkadaşımız fiziği bırakmıştı üniversitede. Niye bıraktın dedim fiziği. Abi dedi ben Allah'a döndüm dedi. Hakikaten gülümsenecek şey. Ben de dedim ki bak kardeşim ben seni tanıyorum. Kendini kandırma. Tembelsin. Düzgün çalışmadın. Bu işleri de yapamayacağını biliyorsun. En azından Allah'a döndüm diyerek kendini de tatmin ediyorsun. İnsanlara da böyle güzel bir şey sunuyorsun. De ki ya ben bu işi yapamadım. Çünkü fizikten de Allah'a gidecektin. Yani fizikten de Allah'a giderdin. Yoksa fiziği bırakma sebebini ben Allah'a gidiyorum. İyi de fizikten nereye gidecektin? Fizikten nereye çıkacaktık? Ya
fizik nereye gidiyor abi?
Evet. Orada demek ki bu dualist akıl deniyor. Yani varlığı böldük. Allah'tan kopardık. O yüzden fizikten gitseydi o Allah'a gidemem diye düşündü belki. Ve bunun zemini de var Türkiye'de de, dünyada da, Müslüman ülkelerde de. Yani adeta bizi miskinliğe, atalete, yorgunluğa, hiçbir şey yapmamaya sevk eden birçok anlayış var. Sebebi şu günah, bu haram, bu yasak, şu şöyle olmaz, bu böyle olmaz. Bir yanlış zemin oturdu. Sonra üstüne işte dünyevi ilimler ahirete yönelik ilimler. Her ilimden Cenab-ı Hakk'a gidersin. Fakat dereceleri vardır. Sen bugün hayatını diyelim ki botaniğe adarsın. Oradan alacağın nasip ayrıdır. Ama dersin ki ben hayatımı tefsire adıyorum, hadise adıyorum. Oradan alacağın bereket ayrıdır. Bu seninle alakalı, cinsinle alakalı, meşrebinle alakalı, yeteneklerinle alakalı. Ama her yerden Allah'a ulaşan yol var. Burada da imanda Furkan, işte ilim bahsinde temelleri oturtmak lazım. Mesela evet, kader inancın yanlışsa çok heyecansız, cansız bir genç çıkar senden. Kontrol et kendini. Sabah kalktığında bir heyecan yoksa, akşam yatarken bir heyecanın yoksa, İslam medeniyeti, Peygamber Efendimiz, sahabe-i ikram gönlünü heyecanlandırmıyorsa, o zaman aslında ilim anlamında hala çok zayıfsın demektir. Çünkü İslam'da atalet, mutsuzluk, umutsuzluk, üzülmek, böyle kendini bırakmak, iradenin felç olması, bunların hiçbiri yok. Resulullah Efendimiz o bir avuç sahabesiyle o dönem, o zorluk döneminde güneş doğduğu için hepsinin içine hiç sıkıntı yok. Yatmaları ayrı, kalkmaları ayrı, zevkleri ayrı, mutlulukları ayrı, iradeleri ayrı, gayretleri ayrı. Bedir Savaşı 1000 kişiydi karşı taraf. Müslümanlar 300-313 kişiydi. Evet. Yani 3 katı. Şimdi bir soru. Biraz zor olsa, bakıyorum çoğu zaman çocuklar yıkılıyor. Gençler pes ediyor. Biraz zor olsa, 1,5 katı bile olsa, 3 katı. Ne oldu da orada o mağlup ettiler o orduyu? Çünkü her biri en az 10 kişi gibi. O kadar imanlı, o kadar sabırlı, o kadar umut dolu. Bir de savaşmaktan gayeleri de belli. Yani öldürmek, kan akıtmak değil. Zulmü, kötülüğü, barbarlığı durdurmak ve savunma hatta halbuki. Hı hı. Yani o kadar kötülükler yükselmiş ki, o kadar barbarlık var ki en sonunda Allah'a, Resulüne ve müminlere Allah yolunda dimdik durun. Artık izin verdi. O zamana kadar sabrettiler. Kan kustular, adeta ses etmediler. Direndiler, hicret ettiler, yurtlarından sürüldüler, boykotlar yediler, yemeksiz kaldılar, ailelerinden ayrıldılar, selam dahi verilmedi. Boykot yılları çok acı geçti. Sebebi ne? İman etmeleri. Şimdi o iman nasıl perçinleşti? Ve bakın, Peygamber Efendimiz bu anlamda o imanla ilgili o 13 senelik imanı oturan o zatlardan o kadar mutlu ve mutmaindi ki onlardan o beyatlerde artık beyat almasına ihtiyaç daha yoktu. Çünkü hepsi testten geçtiler. Evet. Artık hani nasıl TSE, Türk Standartları Enstitüsü bir gıdaya bir şey veriyor. Diyor ki şu şöyledir, bu böyledir. Sen de diyorsun ki oh güvenilir artık. Çünkü o standartlara göre onun bir derece alması lazım. 13 sene dereceleri yükseldi ve hepsi o standartları kamilen yerine getirdiği için artık muhteşem örneklik onlar.
Abi, buyurun. Evet. Yani burada şunu da açmak lazım. Ben mesela o siyer okurken yaşanan zorluklarda hala içim açıyor. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e karşı sanki şu an yaşanıyormuş gibi içimde bir nefret oluşuyor. Örnek veriyorum. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Allah-u Teala Rab'dır. İnsanları terbiye eder, kulunu terbiye eder, milletleri terbiye eder. O dönem yaşanan acılar aslında bir o İslam toplumunun oluşmasının zeminini oluşturduğu gibi aslında sonraki fetihlerin de birer müjdecisi olmuş. Az önce dediniz ya iman perçinlenmiş diye. Artık Mekke fethedildikten sonra Peygamber Efendimizin vefatından ve o dört halife dönemini hepimiz biliyoruz. Abi 140 sene içerisinde Peygamberimizin mesajını getirdikten 140 sene sonra İslam'ın bir ucu Çin Seddi'nde, bir ucu Fransa'nın güneyinde. Yani bu çok böyle bir fetih hareketi yok dünyada. Yani dünyanın bilinen tarihinden günümüze kadar böyle bir fetih hareketi yok. Demek ki her şeyin aslında temelinde o 13 yıl yatıyor gibi geliyor bana.
Çok doğru. Demek ki ne büyük bir alışveriş oldu ki manen ya, kalpler arasında, evet. İman noktasında hepsi aşkınlığa ulaştı. Ve o dediğin gibi fetih bile şu an yanlış anlaşılan kavramlardan biri. Yani böyle çağlara, kıtalara açılmışlar da yani savaşarak, zulmederek, bir şeyler yaparak değil. O kadar aşklılar ki duramamışlar, yürümüşler, ilerlemişler. Buradayız, İslam'ı getirdik. Buyurun bakın, buyurun alın, konuşalım, anlaşalım. Doğru mu?
Abi karşı tarafın halkı talep ediyor. Gelin diyor bizi kurtarın diyor. Kendi yöneticilerinden kurtarın diyorlar. Hani fetih denildiği zaman fethin asıl anlamı kalplerin fethidir İslam'da.
Evet, evet.
Yani kılıçla fetih ikinci plandadır. Belki üçüncü plandadır.
Amerika'nın yaptığı, evet. İşte onlar nasıl ki fetih kılıfıyla özgürlük getiriyoruz, demokrasi getiriyoruz, aynen, insan hakları getiriyoruz dediler. Onların hiçbiri fetih demedi. Ama bütün bu kullandığı güzel kavramların altında ezilen, üzülen, berbat muamele gören, katledilen, hapsedilen, zevkini öldürülen binlerce insan var. Ve 7 kat daha arttı Irak'a müdahalesinden, aynen, sonra. Abi. Amerika Irak'a müdahale etti, 7 kat terör arttı. Halbuki Amerika dünyanın en diyelim ki ileri demokrasi, gelişmiş, modern, medeni, doğru mu?
Doğru.
Müthiş bir ülkesi. Böyle zanlarımız böyle hepimiz. Halbuki arkadaki bir zulüm onların sonunu getiriyor yavaş yavaş. Peygamber Efendimiz ise tam tersi, o küçücük bir topluluk ama vahiyle aydınlanmışlar. Kısa sürede o veda hutbesine gelene kadar belki 10 bin kişi orada katıldı, doğru mu? Orada her biri yani bir pervane gibi ışığın etrafındaki hayattan muradı anlamış, ölümden muradı anlamış, yeryüzüne çok iltifat etmeden, ahiretteki ecri arayarak ama buranın da hakkını sonuna kadar vererek.
Yani erdemin zirvesine ulaşmışlar.
Evet. Nereden geldi konu? İşte Peygamber Efendimiz 13 sene itikat oturttu. O Mekke zorluk dönemi 13 sene itikadın oturması dönemi. O yüzden biz de 13, 14, 15 başlıyoruz. Üstüne 13 koy, diyelim ki 28. Yani bir 28-30'larda artık pişmiş, olgunlaşmış, eser veren, ürün veren, öne düşen öncüler olmak zorundayız. Yani hayal gibi görebilir bazı dinleyicilerimiz. Hayır, bu gerçek. Yani mesela modern edebiyattan örnek vereyim. Ömer Seyfettin, çok diyelim ki kıymetli bir zat. Hikayeleriyle büyütmüş herkesi. Furkan, Ömer Seyfettin 36 yaşında öldü. Evet. Yazdığı yazılar şimdiki diyelim ki Milli Eğitim Bakanı ayarında, yani Türkiye'nin milli eğitim politikalarını, dil devrimini, dildeki işte kuralları, ölçüyü, Türkçenin kullanılmış şeklini 20, 21, 22'de yazdığı makaleleri bugün yani okurken anlamakta zorlanıyoruz. E şimdi nasıl oldu bu? İşte 100 sene önceki örnek bu. Nasıl oldu bu? İyi yetişti, iyi ellerde yetişti ve 20'de eser vermeye başladı. 36'da artık Türkiye'nin hikaye babası.
Doğru.
Yani böyle biz zannediyoruz ki yaşlı bir zat binlerce hikaye yazmış. Herkes o yüzden Ömer Seyfettin'i bilerek büyümüş. Yok. Çok kısa bir ömre çok hızlı şeyler sığdırmış.
Çok da zor bir ömür yaşamış.
Evet. Yani. Ve ne oluyor? Şimdi 36 yaşında bu kadar büyük bir başarıya nasıl erdi? Ben şu an aynı yaştayım. Yani şimdi ölsek kıyaslayalım. Ne kadar gerilerindeyiz birçok kişinin, birçok işin. Sebebi ne? Çünkü benim neslim, ben de 90'ların çocuğuyum. Zaten eziklikler, sıkıntılar şöyleydi, böyleydi. İslami camianın kavgaları, Türkiye'deki devlet, İslam, Müslümanlar, bir sürü ümmet, yani millet, devlet kavgası falan. Kendimize gelmemiz yeni yeni bizim. Yani biz şimdi 40'a doğru yeni yeni olgunlaştığımızı hissediyoruz. Evet. Sebebi ne? Geri kalmış, şöyle olmuş. Ama benim için avantajı ne? Ben de 90'larda çok okuyorduk, çok sorguluyorduk. Sağı, solu, farklı görüşü, anti görüşü, yanlış görüşü özümsüyordun. Çünkü bakın duamız ne? Allah'ım bize hakkı hak olarak göster, batılı. Hakka itibar etmemizi nasip eyle, batılı da batıl olarak göster, ondan içtinap etmemizi nasip eyle. Demek ki batılın da batıl olduğunu bilecek bir kapasite de lazım.
Evet.
Bu da çünkü önemli. Sen nasıl kaçınacaksın?
Doğru.
Yani bu yanlış. Yanlış olduğunu bilmiyorsan nasıl kaçınacaksın? Mesela komünizm. Ya çok kötü. Neye göre kötü? Kime göre kötü? Anlamadın, etmedin, bilmedin. Ağzına pelesenk oldu. O zaman her şey öyle gidiyor. O zaman İslam çok güzel. E güzel de sende niye yansımadı? E namaz çok iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? Hikmeti ne? Bir anlat bakalım. Ne, nasıl bir faydası var insana? Nasıl bir elzem, bir ibadet? Oruç. Yani işte ben bedenimin aç kalacağına... Ben işte insanlara iyilik yaparım daha iyi. Deniyor öyle şimdi. Ne gerek var bedenimizi aç bırakıyorsun?
Evet.
Tabii ki eğer bedenini aç bırakıyorsan, gün boyu dedikodu yapıyorsan, kötülük yapıyorsan, zulüm yapıyorsan haşa. Yani seni böyle bir bağlamışlar da ağzını kapatmışlar. Sonunda da müthiş aydınlanmış çıkacak değilsin.
Evet.
Bu noktada Furkan öyle bitireyim. İslam nimetinin ve iman nimetinin derinliğine ermek için bu meseleye kafa yormak, gönül yormak ve Allah'tan da çok yardım istemek lazım. Ya Rabbi bana hidayet ver. Ya Rabbi gönlümü aç. İşte sapıkların eline düşürme. Sapkınlardan uzak eyle. Çünkü böyledir. Ben bir defa cami çıkışında adam bal satıyordu. Hacı amca gibi yaşlı. Dedim ki bu adam güzel adam ne olacak cami çıkışına gelmiş. Balı aldım. Bal bal değil. Yani üstü bal altı başka bir şey. O zaman dedim ki bak Süleyman safsın. Hemen gördüm böyle cami çıkışı bal satıyor hacı amca aldın. O yalancı balı sahte. Nasıl anladın? Sonuna doğru anladın dilinde damak zevki var ya.
Evet.
E şimdi ya anlamasan adamı da zannettin iyi balı da yedin iyi diye zehirlendin.
Evet.
O zaman demek ki meseleyi önem vermek lazım. Kim Allah diyor bakacaksın ameli nasıl? Kim peygamber diyor. Bakacaksın ne kadar benzemiş ahlak olarak. Hep söylerim ya televizyonlarda kavga edilecek bir mesele değildir bu. Allah, peygamber, iman. Yaşamak. yaşamak yaşamak. O yüzden dinimizi yaşayanlardan almak lazım. Gerçek yaşayanlardan, hak dostlarından, fazilet sahibi insanlardan, onlardan öğrenmek lazım. Öbür türlü İslam'la ilgili 1000 tane kitap var. İmanla ilgili 1000 tane kitap var, site var, insan var. Fakat doğruları ararken iyice dikkatli davranmak lazım. Ve ilmi temeller üzerine bir kalbi hayatı inşa etmek lazım. Ardından da irademizin keşfi, benliğimizin keşfi. Orada da herkes ikinci belki bir program yaparız. Kendisini tanıma, kendisinin hayatıyla ilgili bazı temelleri oturtma, hangi suyun sakası olduğunu öğrenme ve o noktada da inşallah kendi hayatına düzgün bir yol biçebilme nasip olsun hepimize.
Amin diyelim abi. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu yine. İnşallah bunun devamını yapalım.
İnşallah Furkan.
Yani burada bir virgül koyalım. Bunu olur. Bitirmeyelim. İnşallah bunun devamını yapalım. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programında Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle birlikteydik. Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.